Herkese merhaba. İkinci Mesleğim Podcast'inin 9. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Çağla Yılmaz. Kendisi genetik masterlı bir biyolog aslında ama şu anki mesleği çiçekçilik. Bu bölümde bu hikayenin detaylarını dinleyeceğiz. Umarım keyifle dinlersiniz. Merhaba Çağla Hanım.
Merhaba Ceren.
Nasılsınız?
İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok uzatmadan ilk sorumuzdan başlayalım. Çağla Yılmaz kimdir?
Şimdi diğer podcastlerde de sana söylenmişti zaten böyle kimdir? Soru zor değil de bizim böyle kimim ben dedirtiyor insana birazcık böyle hakikaten Çağla kimdir nedir diye böyle birazcık düşününce galiba yakın zamana kadar böyle Çağla bir çiçekçidir derdim. Şu anki ya da işte bir süredir kurduğum hayatı falan düşününce. Ama böyle bir süredir kendi içinde evriliyor ya. Yani Çağla biraz böyle evrilen, hafif dönüşen, biraz böyle yaş aldıkça, tabii yaştan değil de tecrübeyle beraber kendiyle ilgili bir şeyleri fark eden galiba pek çok insan gibi bir insan.
Peki bu podcast'ta olduğunuza göre sizin de bir meslek değiştirme hikayeniz var. Bize biraz kendinizden ve meslek değiştirme hikayenizden bahseder misiniz?
Tabii ki bahsedeyim. Ben biyoloji okudum. Üzerine moleküler biyoloji ve genetik master'ı yaptım. Onun ardından ilaç sektöründe çalışmaya başladım. Bir 5-6 sene kadar ilaç sektöründe çalıştım. Farklı firmalarda ve farklı pozisyonlarda. Ondan sonra istifa ettim. Ve kendi işimi kurdum. Hala da kendi işimi yapmaya devam ediyorum.
Peki kendi işiniz nedir?
Aslında çiçekçiyim. Ama çiçekçiliğim biraz evriliyor. Biraz değişiyor. İşte pandemiye kadar full çiçekçilik. İşte bu bayağı bildiğin kesme çiçekler ve organizasyon işleri şeklinde gidiyordu. Pandemiyle beraber kesme çiçekçiliği yapmayı bıraktım. Başlarda biraz böyle devam ettirdim gibi oldu ama sonra onu o şekilde sürdürmek istemedim. Beni de çok bağlayan bir şey oldu çünkü. Organizasyon işleri falan zaten pandeminin etkisiyle durdu. Ve pandemi böyle hafifledikten ya da hayat biraz daha normale döndükten sonra da onu o şekilde sürdürmeyi istemedim. Arada böyle kişisel bazı durumlarım da işte oldu. Annemin bir rahatsızlığı oldu. O süreçte onların yanındaydım. Dükkandan uzak kaldım, gittim, geldim falan filan derken biraz farklı açılımlar da oldu bu süreçte benim için de. Organizasyonları yapmayı hala sürdürüyorum. Böyle bir karar aldım. Yani davetler, organizasyonlar, onlar için çiçek tasarımları yapmak, özel siparişler falan gibi. Ama artık böyle bir perakende çiçekçisi değilim. Şeyi hep yapıyordum. İşte kuru çiçeklerle ve farklı materyallerle, böyle doğadan topladığım materyallerle falan çeşitli aksesuar tasarımları yapmak. İşte taçlar, küpeler, işte yüzükler vesaire vesaire. Onlar sürüyor. Bir de yakın geçmişte başlayan sevdam kağıt çiçekler. Kağıtlardan çiçekler yapıyorum. Biraz kağıt çiçekçi bu Türkiye'de çok fazla yok. Bir yani tek tük insan yapıyor. Bana bunu öğreten de komşum 83-84 yaşında kendisi. Arkadaşım da aynı zamanda. Böyle çok tesadüfi bir şekilde başladı. Ve dedim ben bunu birleştiririm şu an yaptığım şeyle, kuru çiçeklerle vesaire. Ve böyle bazı aranjmanlarımda, işlerimde o şekilde kullanmaya başladım. Hem kağıt çiçek yapmayı öğreniyorum hem de kullanıyorum işlerimde. Ve galiba zaman içerisinde çok daha girift olacaklar. Yani gerçek çiçeklerle kağıt çiçekler benim işlerimde birbiriyle.
Süper.
Şu an o durumda.
Peki biyolojiden olay çiçekçiliğe nasıl geldi ve kağıt çiçekçilik kısmını anlattınız ama oradaki geçişi birazcık... Şey yapalım, ne kadar süre kurumsalda çalıştınız, o kurumsalda çalıştığınız sürenin herhangi bir kısmında evet ben çiçekçi olacağım gibi düşünceleriniz var mıydı ya da o değişim süreci nasıl ilerledi?
Ya onun herhangi bir kısmındayı bırak, istifa ederken de yoktu çiçekçi olacağım diye bir şey ya da şu olacağım diye bir istifa etme süreci de yoktu bende. Böyle hatta bir gün toplantıda o aralar biraz performansım da düşmüştü işle ilgili. Böyle yöneticilerden biri işte toplantı odasında beni işte bir performans konuşması yapmaya çalışıyor. Konuşurken ben istifa ediyorum dedim. Böyle birden çat diye böyle bir adam şaşırmıştı yani ne diyorsun? İşte istifa ediyorum. Nasıl yani? Yani isterseniz konuşmayı sürdürebilirsiniz ama ben şu an istifa etmeye karar verdim. O yüzden söyleyecekleriniz benim için hiçbir şey ifade etmeyecek gibi bir şey olmuştu. Ve bayağı atmıştım kendimi dışarı. Bir şey ya kendi işimi kuracağım diye çıkmıştım ama çiçekçi olmak yoktu. Ama kısa bir süre sonra ama çok komikti onun hikayesi de ya. Böyle bir arkadaş ortamında oturuyoruz, başka şeyler yapıyoruz o süreçte. Ve böyle işte yeni tanıştığımız insanlar da var ve böyle Çağla sen ne yapıyorsun dediler bana. Ben de o esnada işte böyle bir ufak çikolata yapıyordum ki hala yaparım. İşte ve bir çay firmasıyla çalışıyordum. Hem eğitimlerini veriyordum, çay armağanları hazırlıyordum vesaire. Ben şu an işte bu söylediğim şeyleri saydım. Bunu yapıyorum. Bir de ben çiçekçi olmak istiyorum ya dedim. Böyle yanımda arkadaşım vardı. Böyle döndü bak çiçekçi mi olmak istiyorsun dedi. Evet dedim ve o ilk an o zaman da ağzımdan çıkan bu. Sonra İstanbul'a döndüm. Bir çiçekçinin kapısını çaldım tarzını beğendiğim. Dedim ben bunu yapmayı düşünüyorum. Çiçekçi olacağım. Kendime bir dükkan açmayı düşünüyorum. Bana iş öğretir misiniz? Sağ olsunlar hay hay dediler. İşte bir süre onlarla beraber devam ettim. Ve o esnada Mitse oluştu. Yani kervan birazcık yolda kendini buldu. Ben de istifa ederken bir hayalle istifa etmedim.
O hayal olmadan istifa etmiş olmak sizi kaygıya düşürdü mü? Çünkü çoğu insan böyle hani nereye gideceğini göremediğinde ya da o böyle belirsizlikle başa çıkmakta çok zorlanıyor. O yüzden sormak istedim.
Ya kaygı nasıl diyeyim? Ya plansız programsız hayal hareket etmek bir yerde insanı bence kaygıya zaten mutlaka düşürüyor. Yani işler böyle çok şanslı ilerlemiyorsa, şahane bir şekilde akmıyorsa hali hazırda kendi işin içinde yani maaşlı garanti olduğun bir pozisyonda bile sanırım bunlar yaşanabilir şeyler. Ama kendi işin içerisinde hani böyle bütün işte sigortanı, işte maaşını, giderlerini, her şeyini kendi o yaparak kazandığın parayla ilerletmek durumunda olduğun için biri sana maaş vermiyor. Çalışırsan, yaparsan, üretirsen para kazanıyorsun. Onun her zamanki akışta gitmediği zamanlarda ki özellikle başlarda bu böyle oluyor galiba biraz daha. Tabii ki endişeler oluşabiliyor. Yani gene galiba o hayale sadık kalmak mı insanı bu endişeden uzaklaştırıyor ya da kabul etmek bazen böyle inişlerde olur, çıkışlarda olur kısmı o endişeleri biraz daha hafif atlatmayı sağlıyor. Ama az önce de dediğim gibi hangi pozisyonda olursan ol, iş hayatının ya da hayatın herhangi bir kesiminde tabii ki böyle ama iş hayatında maaşlı da olsa bu sefer kariyerinle ilgili o pozisyonu terfi edecek miyim? Onu mu terfi ettirecekler? Beni mi ettirecekler? O işten çıkarılmalar var, çıkartmalar var. Ben de acaba çıkartılacak mıyım? Galiba hep olan şeyler gibi geliyor bana şu an dönüp baktığımda.
Şeyi sorayım bir de dediniz ya bir çiçekçinin yanına girip onlarla birlikte bir süreç geçirdim diye. Ne kadarlık bir sürecin sonunda evet ben kendi çiçekçimi açacak kadar yetkin hissediyorum kendimi dediniz ya da o süreç ne kadarlık bir süreçti?
Ekim'de başladım onların yanına. Ocak ayında Mitsa ismini oluşturmuşum. Haftanın ama bayağı bir günü gidiyordum ben oraya işi öğrenmek için falan. Böyle ufak tefek şeyler yaparak onları oluşturdum. Sonrasında evin bir odasını atölyeye çevirdim. Galiba bir sene sonraydı bu. Evin o odasında işleri yürütmeye başladım. Sonraki yaz düğün organizasyonları yaptım. Gene evin odasındaydı o çiçekleri 3 kat bu kısa şeylerle kovalarla indir çıkar falan şeklinde. Süresi ben biraz hızlı ilerledim galiba bunun içerisinde ya. Yani o yatkınlığım da demek ki belki varmış. Çok kişiden kişiye değişebilir bu. Ama benim için evet Ekim'de çaldım kapılarını başladım. Ocak'ta Mitsa oluştu onlarla devam ettim. Bir sene sonrasında evin odası atölyeydi. Sonraki yaz düğün organizasyonları yaptım falan filan şeklinde ilerledi. Çok da kronolojiye hakim bir insan değilim bu arada ben galiba. Bak şimdi senle bunu konuşurken işte oldu.
Güzel. Dinleyicilerin kafasında bir şeyler biraz daha belki oturur ya da belki bu yola girmek isteyen insanlar vardır. Hani ne kadarlık bir süreç alıyor aşağı yukarı bu işi yapmak vesaire öğrenmek diye belki düşünürler diye sormak istedim.
Şöyle bir şey ekleyeyim ona. Şimdi benim böyle bir planım yoktu ya. Çat diye böyle aklıma geldi. Önden hiçbir hazırlığım yoktu. Kimle asıl bu iş olur yani, beğendiğim bir tarzı vardı o çiçekçinin. Oraya girdim. Başkası da olabilirdi. Belki başkasının yanında daha hızlı ya da daha yavaş ilerleyebilirdi vesaire. Artık okullar var. Okullarla olabilir. Bu tarz işlerde bir de işte yetenek var belki birazcık. Ama çok çok da uzun zamanlar, öyle yıllar yıllar alan bir şey değil ya. Yani böyle işte daha akademik şeylerde o eğitimi tamamlayacaksın, bu eğitimi alacaksın, stajyerlik süren olacak falan gibi şeyler var. Bu konuda eğer yeteneğin varsa çok daha kısa sürede bile yapabilirsin. Yani yapılabilir diyeyim daha doğrusu. Zaman o yüzden belki benim için çok net bir şekilde oturmadı kendi sürecimde de.
Peki, şeyi sorayım. Dediniz ya işte o birebir işte performans toplantısı mı denir neyse. Onda ben istifa ediyorum dediniz. Ya olay o şekilde aslında gelişti ve evrildi. Peki bu kararı nasıl verdiniz? Yani o istifa edeceğim kararı nasıl oldu ve o kırılma noktası neydi?
Ya o bir kırılma süreciydi galiba. Sondan başa doğru gidersem artık son sabahları midem ağrıyarak uyanmaya başlamıştım. Yani ben hayatımda midem ağrıyor, oran bura, işte baş ağrısı dışında bir ağrı, bir organım ağrıyor gibi bir şey hatırlamıyorum. Mide ağrılarıyla uyanıyordum sabah ve bu işe gideceğim günlerde oluyordu. Çalışıyorum, çok çalışıyorum, sürekli seyahat halindeyim, bazen sürmenece giriyorum. Ne bir ilişki yürüyor hayatımda, ne bir sosyal hayat yürüyor. Para kazanıyorum ama kuruş biriktiremiyorum. Kendimi mutlu etme yöntemim alışveriş yapmaktı. Bu benim için inanılır gibi bir şey değil yani. Bir bakıyorum, bir ay 10 çift ayakkabı aldığımı falan hatırlıyorum yani. Ayağımı sokmamışımdır bunlara ve bunların toplamına baktığımda ben mutsuzum. Yani mutsuzluktan midem ağrıyor, alışveriş kesmiyor, işte parayı çalışıyorum, çalışıyorum, kazanıyorum, biriktiremiyorum gibi gibi şeylerin devamı. Bir şey daha, kendi pozisyonum dışında işte kariyerde ilerlesem ya da ilerlemiş, daha benim o üstümdeki pozisyonlara çıkmış insanların hayatlarına baktığımda, yani böyle olmayı ya da o işleri yapmayı seçmeyi, işte atıyorum daha konforlu, ne bileyim nedir özel sektörün vaat ettiği şeyler, işte daha bir iyi arabadır, daha lüks ortamlardır. Lüks ortam denemez de işte daha statünün getirdiği daha konforlu şeyler tercih ediyor muyum? Ya o iş içerisinde o kadar götürüsüyle tercih etmiyorum tabii ki yani. Mutlular mı? Benim hayat görüşüm içerisinde mutlu olduklarını da düşünmüyorum. O zaman yani devamında hem şu an tatminsizsem, her yerim midem ağrıyorsa, sabahları bu şekilde uyanıyorsam, devamında gelecek olan kariyerde beni kesmiyorsa o anlamda, o zaman ben gideyim oldum. Öyle ben istifa ediyorum. O zaten performans düşüklüğüne sebep oldu. Yani o yöneticinin benimle yapmak istediği görüşme haksız bir görüşme değildi. Yeni böyle belki bir silkelemek için yapmak istemişti o görüşmeyi. Ama ben de artık zurnanın zırt dediği yer oldu belki de.
Bu karar verdiğinizde kaç yaşındaydınız ve o noktada ne gibi sorumluluklarınız vardı hayatta?
34 yaşındaydım. 34'e girmek üzereydim ya da öyle bir şeydi. Ne gibi sorumluluklarım vardı? Üniversiteye girdiğimden beri tek başıma yaşıyordum. Ya kariyer olarak iyi bir noktadaydım bir taraftan. Kendi hayatımda da işte tek başıma yaşıyorum. Evimin kirasını ödüyorum. Bütün hayatımın her anlamda sorumluluğu bana aitti. Öyle bir işte ev aldığımda onun kirasını ya da işte taksidini ödüyorum. İşte bilmem neyin bilmem ne borcunu ödüyorum gibi. Çocuk bakıyorum bilmem ne sorumluluğum var. Öyle şeyler yoktu. Ama bir birey olarak bütün hayatımın sorumluluğu bana aitti. 34 başlarıydı, evet. 33 sonu.
Peki bu karar verdiğinizde herhangi bir çevre baskısıyla karşılaştınız mı? Çünkü hani bir akademik şeyiniz var, geçmişiniz var ve ben kesinlikle öyle düşünmüyorum ama Türkiye'de eminim ki size sen çiçekçi mi olacaksın ya diyen çok fazla insan olmuştur diye tahmin ediyorum. Bu gibi çevre baskıları oldu mu ya da bilmiyorum hani gerçi çok da çiçekçi olacağım diye de işi bırakmadınız. Onu da söylediniz ama o süreçte ne gibi çevresel yorumlara ve yönlendirmelere maruz kaldınız diyeyim.
Ya şöyle oldu. Evet, dediğin gibi çiçekçi olacağım değil de şu var. Ne yapacağın çok önemli değil. Yani bir kariyerin var. İşte İstanbul gibi bir şehirde rahat yaşıyorsun. Gayet her şey yolunda, kariyerinde de iyi ilerliyorsun. Eğitimine uygun bir işte de çalışıyorsun aslında baktığında. Yani Türkiye'de genetik araştırmalar yapmıyorum, tamam. Ama ilaç sektöründe, medikal alanda çalışıyorum. Gene benimle alakalı. Derdin ne? Senin gibi bir şeye varıyor yani. Baskı, ailemden itiraz çok oldu. Annemle babamdan. Yani o da az önce dediğim şekilde, o kadar okudun, ettin, bilmem ne yaptın. İyi bir pozisyondasın, kariyerin iyi. Nereden çıktı şimdi bu? Yani hatta babam şey demişti böyle, sen ne anlarsın bu işi yapmaktan gibi bir şey. Tabii onların da böyle bir esnaflık tecrübesi falan olmadığı için haklı olarak da şey yapamıyorlar yani. Nasıl destek olacaklarını da bilemiyorlar. En garantisi, en temizi hiç bu işe bulaşmamam. Şeyi saymıyorum onların desteğini. Kurumsaldaki iş arkadaşlarımın, ay çok güzel karar, çok iyi karar vermişsin, işte yap mutlaka desteğini, çok destekten saymıyorum. Çünkü kurumsaldaki pek çok insanın zaten hayali böyle bir şeydir. Yapanı da tabii ki desteklerler ama bence çok o da beni destekliyor diye değerlendirilecek bir şey değil bu. Yani kendimden aldığım destekle çevre baskısını çok görmedim galiba ya. Ya ailem dışındakiler zaten çok önemli değildi. Eğitimse eğitim yani, okudum. Onu ben kullanmam gereken yerde gene kullanırım ki kullandım. Yani çok da işime yaradı. Hala daha yarıyor. Ama çevre baskısı ailemdendi. Aile baskısı yaşadım.
Bu karar verdiğinizde maddi olarak kendiniz garantiye almış mıydınız?
Almamıştım. Hatta geriye dönüp bir şey farklı yapacağım. Yazık, böyle bir sihirli değnek olsa bana dese ki, Çağla bak, seni o tarihe göre zamana gönderiyoruz. Bir şey farklı yapacaksın. Bir hakkın var. Bir cin çıkıyor lambadan. Neyi değiştirsin isterdin bunu? Çünkü şöyle bir şey yaptım. İstifa etmeden hemen önce gittim, kredi çektim. İş kurarım falan diye. Tabii ki ne iş yapacağımı net bir şekilde karar vererek ayrılmadığım için o parayı ben bir süre boyunca hem kredinin kendi taksidini hem işte kiramı ve diğer masraflarımı ödemek için kullandım. Bir yandan da işte bir şeyler deniyorum, ediyorum falan. Onu şey yaptı, karşıladı. Kendimi maddi olarak biraz daha garantileyip, ki ben buna şey diyorum, çok duygusal davrandım. Daha akıllıca hareket edebilirdim. Bence işin akıllıca kısmının altında yatan şeylerden biri de finansal yaklaşımı daha doğru değerlendirebilirdim. Daha doğru planlayabilirdim. Ama de ki bana zaten neyi planladın da bunu yaptın. Süreç daha kısa olurdu o zaman muhtemelen ve daha konforlu da olurdu. Onu daha iyi yapmayı tercih ederdim ya. Yani finansal olarak doğru adımlar atmayı, en basitinden bir birikim yapıp ayrılmayı.
Peki bu süreçte maddi olarak destek olan olmamış. Kredi sizin kendi kendinize desteğinizi yaratmış diyelim. Peki manevi olarak destek olan birileri oldu mu?
Ya yaptıklarım ortaya çıktıkça böyle bir, ya da bir şeyler üretmeye başladıkça, ufak ufak şey de olsa, atıyorum ailem beğeniyor, etkileniyor da olsa, alttan alta hadi dön, işte kurumsala dön, çok geç olmadan dönler sürdü. Ya onlardan bir şey olmayacağını bu konuda anlamış oldum ve şeyi koydum kenara yani. Tamam, aile kısmı biraz burada beklesin. Bir süre sonra onlarla artık bir olgunlaştıktan sonra artık İşin içine onları, bakın ben bunu yaptım, yapıyorum mu gösteririm. Ya manevi olarak da şeyim galiba ben, ya çok böyle kendi halinde olmayı tercih ediyorum. Yani öyle çok yapayım da, yaptığımı paylaşayım da, bir işte maddi ya da manevi onay alayım. Bak sen söyleyince şimdi bir şey oldum. Bunu fark ettim galiba. Çok da bunu düşünmemişim. Valla iyi ki de düşünmemişim. Maddi ya da manevi bir destek alacak mıyım, alabilecek miyim? Onaylanacak mıyım, beğenilecek miyim? Bu insanı birazcık geri götürür ya. Yani yaptığım şeyi beğendim ki hala öyle. Bence işini olgunlaştırdıktan, bir ayına oturduktan sonra galiba o beğenileri vesaire sadece gözlemlemek ama çok da içselleştirmemek biraz insanın kendi tarzını da oturtmasını da sağlıyor. Yani tarzını oturtmak da galiba şu yüzden önemli. Hiç bilmediğim bir çalışma şekline, bir çalışma alanına giriyorum. Bambaşka bir düzen kuruyorum. Biraz gözlemde kalmayı destekliyor ama bir taraftan da tarzın içerisinde olgunlaşmanı da sağlıyor. Ama çok çok da göz önünde bulundurup kendini ona göre yönlendirmeyi doğru bulmuyorum ya hiçbir aşamada. Ne kadar olgunlaşsan da, ne kadar acemi de olsan, hiç de yapmadım galiba böyle bir şey ben.
Ya zaten o çevresel beğeniyle şekillenirsek, şimdi bu yanlış duyulabilir, o yüzden biraz çekinerek söylüyorum ama hani biraz böyle sürü psikolojisi gibi sürü zevkleri var ya zaten toplumumuzda. Hani herkes benzer şeyler beğeniyor genel olarak. O zaman zaten onları takip ederek ilerlerseniz, ne yapıyorsanız yapın yani kreatif bir şey yapıyorsanız eğer bence bir noktada olay çok yine tek tipleşmeye kayacak diye tahmin ediyorum. Çünkü hani toplumun çoğunluğunun beğendiği şeyler üç aşağı beş yukarı toplumdan topluma göre değişiyor tabii ki ama benzer ya. Hani o yüzden de zaten onları o kadar belki de dinlememek daha iyi bir fikir. Özgün kalabilmek ve kendi istediklerinizi kendi içinizdesini yapabilmek için diye düşünüyorum.
Evet, bir taraftan da şu var, sürdürebilmek, o tek düzeliğine girmemek çok doğru bir nokta. Bir taraftan da kendi varlığını, işte oluşturduğun marka, isim, karakter neyse artık yaptığın işe göre onu sürdürmek için. Şimdi ben Mitsa'yı tamam bir yerde çiçekçi, ya Mitsa ismi çiçekçi olarak başladı. Daha önce tecrübe ettiğim, denediğim şeylerde Mitsa gibi bir isim yoktu zaten. Onun altında çevreden gelen bir nevi piyasa araştırması ya da işte nabzı yoklamak gibi görebilirsin. Yaptığım hangi ürün ne kadar çok beğeniyor, neyi ne kadar, ama orada da gene herkesin zevki bambaşka. Yani biri onu beğeniyorsa öbürü başka bir şeyi beğeniyordur. Ama kendi yaptığın işi sürdürebilmen için gene yaptığım şey işte bunu yaptım. Ben bunu beğendim mi? Bunu yapmak beni mutlu etti mi? Benimkiler gibi işlerden bahsediyorum ama işte bir literatüre, bir işte doğruya yanlışa dayanmayan işlerde bu. Kişinin kendi yaratıcılığıyla oluşan işlerden bahsediyorum. Yaptığım şey beni mutlu etti mi? Etti. Ettiği şekilde ve ettiği kadar bunu sürdürürüm. Bunu yaparken ben bunu büyütürüm, genişletirim. Bir yerlerden esinlenirim, birilerinden elbette esinlenirim. Yani yaptığım işte ben Amerika'yı ben keşfettim, ben keşfettim demiyorum, atıyorum işte böyle yeniden yeniden yeniden keşfediyoruz artık günümüzde, böyle hepimiz keşfedilmiş şeyleri yeniden keşfediyoruz. Kendi notalarımızı katıp ortaya sürüyoruz, tarzlarımızı katıp. İşin sürdürülebilir olması için de onu çok göz önünde ya da işte kulak arkasında bulundurmamak, kulak arkasında dahi bulundurmamak bence önemli. Kendi içinde bakarsın işte, tabii ki iş yapıyorsun, sonucunda para kazanmak önemli bir kriter. Beğeniliyor mu, satılıyor mu, satılmıyor mu? Yani benim yaptığım, tasarladığım, ondan sonra beğenildiği fiyat soruldu ve satmaktan vazgeçip kendime sakladığım ürünlerde çok vardır yani. Sonra böyle bakıp, ben bunu satmaktan vazgeçtim, yaparım başka bir tanesini diye. Çok ürün vardır öyle. Bu çok keyif veriyor bana bir taraftan da. Yani yaptığım şey, ben alsam böyle bir şey kesin alırdım deme hali bir taraftan da. Onu sağlayabilmek için de önemli bir faktör. Ve bu gene senin dediğine varıyor. Tek düzelikten de aslında, ya da tek düzeliğe girmekten de kurtaran bir şey oluyor.
Aynen. Yani çok ufak bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğinizle alakalı, hani Amerika'yı yeniden ve yeniden keşfediyoruz dediniz ya. Yaratıcılık literatüründe, bilimsel literatürde yaratıcılığa bakıldığında bir işte creativity kelimesinin bir büyük C'li harfi bir de küçük C'li harfi var. Hatta sanatta da aynı şekilde. Küçük harfli olanlar bizim gündelik yaptığımız şeyler aslında. Yani o işte yeniden keşfetme hali. Ama yine de bir yaratıcılık katıyorsunuz onun içine ve yine de bir şeyler koyuyorsunuz ve yine de bir farklı bir şey oluyor. Evet, belki hani teknolojik bir inovasyon yapmıyorsunuz. O daha işte büyük C olurdu öyle bir şey yapsanız. Ama yani gününüzün içinde aslında bir şekilde bir şeyler yaratıyorsunuz ve yine de o da bir yaratıcılık olarak görülen ve yorumlanan bir şey. Belki de onu zaten yapabilmek için işte kendinizi belki de dinlemeye devam etmeniz lazım. Yoksa bir noktada o küçük C'li de olsa o kreativiteyi kaybediyoruz belki de, bilmiyorum. Peki şey sorayım. Hani bu süreçte cesareti nereden buldunuz? Çünkü çok da hani planlı programlı ilerlememişsiniz. Maddi olarak da kendinizi çok hani güvenceye almamışsınız. Bu çoğu insana çok anksiyete verecek bir şey. Siz bu süreçte cesareti nereden buldunuz?
Cesaret hiç kullanmadım ben galiba. Şimdi sen söyleyince, ya da ne bileyim, cesurluk olarak gelmedi bana yaptığım şeyler. Hatta az önce de dedim ya, böyle fazla duygusal ve işte hayalperest ilerledim ben bu süreçte. Ya şöyle bir şey vardı. Ben öyle çok plan program yapan, işte çok böyle rutinleri olan bir insan da değilimdir karakter olarak. aklıma gelir, gözümde canlanır, yaparım gibi bir akışım var hayatımın içerisinde de. Kendimi orada gördüm. Yani onu yaparken hayal etmek bana cesaret verdi galiba. Hayalperestliğim ve duygusal yaklaşımımdan cesaret almış olabilirim ki bu literatüre cahil cesaret olarak geçiyor kendime. Bunu planlı programlı ilerlemediğin bir şey ona dönüyor yani. Ama bundan sonra biraz daha planlı programlı ilerlemekte çaba gösterdiğim yerler var. Çünkü çok fazla faydası var. Onu tecrübe ediyorum. Ama hakikaten yani o cesareti biraz da duygusallıktan, yani şöyle diyeyim, o içinden gelene bu doğru ya da bu doğru değil titreşimi vardır ya, ilk bir hissettiğin duygusallıktan kastım o, şu an için en azından o. Ve o kendini orada görme hayaline de bırakmak bana güzel geliyor. Tekrar az önceki konuya geliyorum. Cesareti biraz da finansal hazırlılıktan alsaymışım ya da o finansal güvenceden alsaymışım iyi olurmuş. Onu öneriyorum ya. O yapılmalı. Mutlaka yapılmalı yani. Hele ki artık mutlaka yapılmalı. Hayalcilikten.
Yani belki de tabii işi daha pozitif tarafından görmeye çalışırsak, bu kadar planlı programlı ilerlemeye çalışsaydınız, belki de bu kadar büyük bir bilinmezliğe kendinizi atamayacaktınız. O yüzden o plansız, programsız, cahil cesaretiyle diyeyim, ilerlemek belki de sizin avantajınıza oldu. Ki ben birçok hikayede de benzer şeyler duydum daha önce konuştuğum kişilerle. Çünkü bazı şeyler de, yani yol sizi nereye götürse oraya gidiyorsunuz ve o yolun içindeki yol ayrımlarında karar veriyorsunuz. Yani yolun nereye götüreceğini zaten öngöremiyorsunuz ki bazen cesaret edip o yola atılın. Ya da öyle bir şekilde planlı programlı bir şekilde atılmaya çalışsanız belki zaten hani o yol çok gözünüzde büyüyecek ve o kararlar çok gözünüzde büyüyecek ve asla o yola çıkamayacaksınız. Bir de o tarafı var. O yüzden her zaman da kötü olmayabilir o cahil cesareti diye düşünüyorum kendi görüşüm. Bu şekilde peki şeyi sorayım. Yani genelde hani çoğu insanın hep düşündüğü bir şey. 35-40 yaşından sonra meslek değiştirmek ne kadar mümkün? Siz de bu yaş aralığının ucundan hemen kaçırmışsınız ama bence ucundan 34 yaşında bu karar verdiğiniz için. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hayatın gerçekleri bir yandan hele ki büyük şehirde vesaire yaşıyorsanız ne düşünüyorsunuz?
35-40 değil valla, 50 yaşında bile mümkün bence ya. 50 yaşında bile dediğime bakma yani, bir üst olarak ilk 50 ağzımdan çıktığı için onu diyorum. Hatta bence ileri yaşlar biraz daha bilgece hareket etmeyi de sağlıyor. Yani şimdi benim dediklerime bak, geriye dönüp bir değiştirsem şunu değiştirirdim diyorum. Ya da işte plan program konusu, tamam karakter olarak zaten o kadar planlı programlı olamam. Ama bu geçirdiğim sürenin sadece bu işi yaparak geçirdiğim süre değil, bu yaşları alarak da geçirdiğim süre yani. Bence şimdi 41 yaşıma gireceğim. İşte aradan geçmiş 6-7 sene, hatta 8 sene neredeyse. Bu yaşların getirdiği de bir şey var, bakış açısı var. Bunun içerisinde diyorum, illa maddi zorluklar çekmiş olmak gerekmiyor geriye dönüp daha finansal olarak kendimi güvenceye alıp bunu yapardım demek için. Daha fazla şey yapabilirdim bu sayede belki de. İşte gider bilmem nerelerde eğitimler alırdım, onlarla başlardım bu işe. Ya bir sürü kapı açabilirdi bu diye, ya da ne bileyim cebimde para olurdu, kendimi daha güvende hissederdim de olabilir. Yaş artık şey değil ya, biyolojik bir engeli yoksa insanın, yaşın herhangi bir şeyde, bu sadece iş değil, herhangi bir şeyde bir engel olduğunu düşünmüyorum ya. Çok çok değişti yani, çok kısa sürede çok değişti dünya bu konuda. 10 sene önce belki, 10 sene gibi bir sürede bence hatta. Yaş artık bir engel değil ya. Her yaşta her şey yapılabilir. Şey olabilir, şimdi çiçekçilik içinde baktığımda ya işin angaryası çok fazla. Yani çer çöp temizle, yerleri süpür et, pisliği çok fazla geri planda. Ne kadar vazoda mis gibi çiçekleri görüyor olsak da kişinin karakterine göre belirli bir yaştan sonra o tarz işleri yapmak birazcık, kaç yaşına geldim hala bunları mı yapıyorum ya da bu yaşta yapılacak iş mi bu diyorsa kişi, onu onlar zorlayabilir. Ama ben karakterimden ötürü hiçbir zaman öyle Ay ben de bilmem neyim de işte şu yaşa da geldim de bu yaşta bu mu yapılır da bir insanı olmadığım için hiç de o konuda zorlanmadım. Valla 50 yaşıma geldiğimde de gene bambaşka bir şeye başlıyor olabilirim ya da şu yaptığıma sıfırdan öğrendiğim bambaşka bir şeyi katıyor da olabilirim diye düşünüyorum. Umarım da katabilirim hatta yani başka yaşlarda başka şeylerde.
Peki çiçekçilik hiç aklınızda var mıydı ya da yani uzun zaman öncesinden bahsediyorum işte üniversite vesaire okurken hiç ilginiz çekiyor muydu ya da o evet ben çiçekçi olacağım dediğiniz noktaya nasıl geldiniz karar vermek anlamında?
Ya istifa ederken yoktu dediğim gibi. Biyoloji okurken botanik eğitimi aldım tabii ki. Ama şöyle bir şey var şimdi. Türkiye'deki eğitim sisteminin içerisinde biyolojide şöyleydi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Her bölüm için kendi dinamikleri farklıdır tabii. Normal işte temel biyoloji derslerini alıyorsunuz vesaire. Sonra işte branşlaşmaya sıra geliyor. Dördüncü sınıfta. Ay, bu arada ne diyeceğim? Benim okulum temel kimya yüzünden uzadı. Bak şimdi karşımda senin bir kimya mezunu olarak yüzün. Temel kimya ve istatistik. İlk istatistik yüzünden. Birinci sınıf dersleri yüzünden okulum uzadı ya. Çok komikti. Biyolojide işte botanik, zooloji, ekoloji, genetik şu an yanlış hatırlamıyorsam. Bu branşlara beşinci var mıydı? Çok emin, çok zaman geçti malum 40 yaşındayım. Bunlarda şey yapıyordun, branşlaşıyordun ve botanik eğer ki not ortalaman düşükse girdiğin bir bölümdü. Yani saçmalığa bakar mısın? Ve benim aslında hayalim şey değildi, genetik değildi. Ben ekolojide branşlaşmak istiyordum ve bu işte ekolojinin içerisinde nesli tükenen canlılarla çalışmak istiyordum özellikle. Bitki ya da hayvan çok onu netleştirmemiştim. Ve işte ekoloji hocasına gittiğimde ben de not ortalamam yetmediği için işte dördüncü sınıfta genetiğe branşlaşamadım. Ama komik bir şey söyleyeceğim. Bütün sınıfı genetikten ben geçirmiştim çalışarak sınavda. Çok komikti o. Bir de organik kimyada. Temel kimyadan bir okulu uzatıp organik kimyadan çok iyi notlarla geçmem çok enteresan. Çünkü şekiller var bence onun etkisiyle. Ekoloji hocasına gidip de ben böyle böyle bir şey düşünüyorum dediğimde bana şunu demişti. Yani iyi, hoş, güzel düşünüyorsun da böyle bunda bir kariyer yok olmaz ben sana söyleyeyim yani diye. Orada böyle bir düşmüştüm. O zaman ben de genetiğe yöneleyim demiştim. Ve genetik master'ı yaptım ama not ortalamam yetmediği için dördüncü sınıfta zoolojinin derslerini aldım falan. Bir yandan da botanik. Çiçeklere sevgim galiba resim yapmaya olan sevgimden geliyor. Çünkü bir süre önce anneme sordum ben çocukken ne olmak isterdim? Yani biyoloji olmak istiyorum gibi bir şeyle büyümedim herhalde. Annem şey demişti, öğretmen olmak isterdin. Kendisi o ilkokul öğretmeni. Bir de resim isterdin, resim yapardın dedi işte böyle bir. Sonrasında hatırlıyorum bir resim öğretmeni olmak isteğimi, onları birleştirmiştim. Ama daha sonra bir ressam olma hayalim vardı. Galiba o renklere, o işte dokulara, çiçeklerin o ahengine olan ilgim resme olan sevgimden geliyor. Botanikse doğaya olan sevgimden geliyor. O hala çok güçlü gerçekten. Ve bunu çiçekçiliğe döndürmek gibi bir şeyim olmadı. Hiçbir zaman tutkum olmadı ama hayatımın içinde çiçek hep vardı. Evimde her zaman birkaç şeyde işte vazoda vesaire bitkiler zaten hep vardı. Küçük bir sera gibiydi neredeyse. Ama kurumsalda ve çok seyahat ediyorken sadece bir kaktüsüm vardı. Onu çok net hatırlıyorum. Ama çiçek hep vardı. Arkadaşlarımın evlerine giderken hep çiçek alırdım. Kadın erkek fark etmez hep çiçek alırdım. Çok şaşırırlardı hatta. Hele ki erkekler. Ama nasıl da mutlu olurlardı size anlatamam. Bir deneyin. Yani bir erkeğe denemediyseniz eğer çiçek alın. Böyle bir ne diyeceklerini bilemiyorlar. En azından Türkiye'dekiler öyleydi. Yani bir şey mi ben mi diyeceğim, bir gönderme mi yapıyorum? İşte sen almıyorsun, ben alıyorum onun yerine. İşte illa sevgili falan olmasına gerek yok. Yani herhangi bir erkek arkadaşa, aile büyüğü de olabilir bu. Öğretmen, hoca da herhangi biri fark etmez. O şekilde çiçek hep hayatımın içindeydi. Ama gerçekten şeyi tanımlayamıyorum. Yani ne oldu da ben çiçekçi olmaya karar verdim dedim. Ağzımdan çıktı. Ya hala düşünürüm, düşünürüm. Ve onun bir neydisini bulamıyorum. Çıktı ağzımdan ve oldu gibi bir şeydi o. O benim için büyülü bir şey biraz ne yalan söyleyeyim. Ama botanik vardı hayatımın içinde ya. Hatta hücresine varana kadar vardı, ne yalan söyleyeyim.
Peki şeyi sorayım, o ağızdan çıkma anından önce hiç böyle düşündüğünüz, bunu ölçüp tarttığınız, hani sesli olmasa bile insan zihninde bazı şeyler olur ve o arkada böyle işler ya. Öyle bir süreç hiç oldu mu çiçekçilikle alakalı ya da çiçeklerle bir şey yapmakla alakalı öncesinde?
Yani şöyle bir şey olabilir. İstifa ettikten sonra evimdeki bitki potansiyeli gittikçe arttı. Daha çok bitki edinmeye başladım. İşte almak olsun, birilerinin evinden olan bitkileri işte arkadaşlarımdan çoğaltmak olsun vesaire vesaire. Bunun bana ne kadar mutluluk verdiğini bir fark ettim. Bir de şey olabilir, çok emin değilim. Vitrinler, yani çiçekçilerin, işte çiçek dükkanlarının vitrinleri hep güzeldir. Ya belki yolda yürürken vitrinler mi gördüm? Gerçekten bunu çok net tanımlayamıyorum çünkü çevremde de hiç yoktu. Yani hiç yok hatta çiçekçi. Arkadaşım da onda bunda falan ya da işte pek çiçek okulu o zaman hatta hiç yoktu. İşte çiçek okullarının adını duydum da onu afford edemeyeceğim için ben gireyim bir çiçekçinin yanında çalışarak öğreneyim gibi bir şey de yoktu. Olsa olsa oydu işte, yani çiçek dükkanlarının güzelliği olabilir. Bir de zaman içerisinde bitkilere olan yakınlığımın, yani şey böyle ev içinde olan o indoor plant dediğimiz kısmından bahsediyorum, artması ve belki de şey mi acaba, eve aldığım bitkiler beni çok mutlu ediyor. Çiçekler, vazolardaki çiçekler de çok mutlu ediyor. Belki o inceden inceye işlemiş olabilir. Ama gerçekten şu oldu da buna karar verdim diyemiyorum. Böyle yavaş yavaş belki o dokunmuştur şeyimi, bilinçaltımı. Bu da ortaya çıkmış oldu şimdi.
Ya o çiçek bitki olayı herhalde birazcık da kültürel diye düşünüyorum. Çünkü hani ben kendim geriye baktığımda şeyi görebiliyorum. Benim işte annem, anneannem, babam, anneannem ayrı, babamın evinde de çok vardı bitki. Ama böyle hani gerçekten çok bitki var. Ve o bitkiler, yani ev bitkisi işte yeşil toprak saksılı şey. Hatta anneannemin böyle hani ölen bitkiyi diriltme şey falan vardır, böyle ünü vardır yani. Hani bir şey böyle iyi değilse ona götürsün, o bir şekilde onu birkaç ay içinde kendine getirir falan. Ve hep böyle tatile falan gidildiğinde işte, yani birkaç haftalığına falan bir yere, o çiçekleri kim sulayacak diye bir olay vardır. Ve hani bir kişi aloke eder, işte dayım, kuzenim bir şey. Gelecek işte 5 günde bir, neyse artık, çiçekleri sulayacak. Sonra ben üniversitede yaşarken ailemden ayrıldım ya, annemle yaşamayı bıraktım. O ara işte zaten artık ayrı 2 evimiz olduğu için, hani sen tatile gidiyorsan benim çiçeklerimi sulayacaksın. Çiçek de işte bitki, neyse. Ben tatile gidiyorsam senin çiçeklerini sulayacağım falan gibi böyle bir, yani düzen oturmuştu. Ve şeyi hatırlıyorum, yani mesela işte İngiltere'ye taşındıktan ve ilk defa kendi evim olduktan sonra, hani gidip ilk aldığım şeylerden bir tanesi çiçekti. Hatta yani kalıcı bir ev bile değildi bu ev. Airbnb'di. 2 aylığına bir Airbnb tutmuştuk. Çünkü vizem olmadığı için, yani vizemiz diyeyim, İkimizin de bitmek üzereydi. İşte ev tutmak için onu istiyorlar sizden, legal olarak İngiltere'de uzun süre kalabiliyor musunuz diye. Yok yani, vizemiz 2 ay bitiyor ikimizin de. İşte eşimle o zaman erkek arkadaş, kız arkadaştık. Ve Airbnb tutmuştuk çünkü işte bu vize gelmeden ev tutamıyoruz falan filan diye. Airbnb ilk aldığımız şeylerden bir tanesi. Hep şeylerden, ne onun adı ya? Deve tabanı Türkçe, cheese plant. Çiçek pazarına gidip bir tane cheese plant almıştım işte 2016 son aylarında. Onunla fotoğrafım var bir tane, böyle çok mutluyum. Böyle o şey, hani ilk şeyimiz falan diye. Neyse, ve sonrasında mesela tabii kalıcı eve taşındığımızda çiçekler, yani bilmem, belki 40 saksı çiçek var evde, öyle diyeyim. Ve hani ben onları çoğaltıyorum da işte biraz bir yerinden kesiyorum bilmem ne falan filan. Ve çok çok uzun zamandır mesela şu an hani hiç onu düşünmedim. Hatta geçen gün bir arkadaşımın doğum günüydü, ona böyle saksıda çiçek almıştım. Ne de hediye olarak. Ve erkek arkadaşı şey dedi, nişanlısı daha doğrusu, bir tane daha mı çiçek geldi dedi. Çiçek değil, saksıdaki bitkiye çiçek diyorum, pardon. Neyse, anlıyorsunuz.
Düzeltecektim birazdan. Hep yapılıyor.
Evet. Neyse dedi, öyle alışmış ağzım.
Evet.
Ondan sonra ben de niye ki falan dedim. Doğum gününe geç gelen insanlardan bir tanesiydim. Benden önce 2 tane daha gelmiş. Saksıda bitki. Benden sonra da bir tane daha geldi ve evdeki dinamiği bilmiyordum ben tabii ki. Kim şey? Erkek arkadaşımın sorumluluğuymuş o şey. Ne demek? Bitkileri hayatta tutmak. Dedi ki hani bilmem kaç tane çocuğum vardı, şimdi 4 tane daha çocuğum oldu. Ne
Düşsünler
yapacağım?
artık bir yerden sonra adetli. Şu kadara kadar benim sorumluluğumda, onun üstüne çıktığında sana.
Aynen, bir tanesi evden çalışıyor, bir tanesi işte dışarıda bütün gün, bir daha çok yoruluyor falan diye öyle bir şey belirlemişler. Ama sonra şeyi düşündüm, yani bahsedilen şey, uyduruyorum hani 7-8 tane bitki vardı, o doğum gününden sonra 12 taneye çıktı diye. Ve böyle şey, ne denir, ben içimden şey demiştim ya, bizim evde kaç tane var yani, saymadım bile, o kadar çok bitki var ki diye. Ama şeyi düşünüyorum yani, o belki de işte bitkilerin etrafında büyüye büyüye ya da işte o ortamı severek, onun size iyi geldiğini, iyi hissettirdiğini bilerek, o yoldan belki zaten hani hissiyatınızı dinleyerek yol sizi belki de oraya çekti diye tahmin ediyorum herhalde, bilmiyorum. Çünkü insan kendini iyi hissettiren şeyi yapmak demeyeyim ama o tarafa yönelim gösterir ya, baktığınızda belki de hani sizin hikayenizde de benzer bir şey var, patern var. Yani bilinçli olarak bunu oturup düşünüp, tartıp, işte evet artıları eksileri nedir çiçekçi olmanın diye bir karar vermemiş olsanız da, hani bana ne iyi geliyor, ben ne yapmak istiyorum diye baktığınızda aslında belki de hani yol sizi oraya götürdü. Şayet çiçek, hele ki çiçeklere diyeyim, şey değil, saksı bitkisi değil ama renkli ve canlı çiçeğe bakmanın zevki anlatılmaz yaşanır. Evinde her daim taze çiçek bulunduran son birkaç, yani öğrenciyken ve ev arkadaşlarım varken de salonda ya da mutfakta ben hep bir buket alır ve bunu işte aranje eder koyardım falan. Yani belki de İngiltere'ye taşındığım ilk zamanlardan itibaren evinde hep taze çiçek bulunan bir insan olarak onun ne kadar iyi hissettirdiğini anlatamıyorum. Bu, bakıp bakıp mutlu olduğunuz başka bir şey yok bence. Bitkiler de iyi ama o rengarenk çiçeklerin o artık enerjisi mi denir, o renkler, dokular mı denir bilmiyorum. Keşke herkes bu güzel hissiyatı tecrübe edebilse diyeyim.
Keşke. Yani onların etkisi var ama renk başka. O konuda çok haklısın. Şimdi kağıt çiçekleri yaparken de benzer bir mutluluğa erişiyorum ve renkleri beni çok etkiliyor. Baktığımda gerçeği kopyalıyorum ya da işte son bir iki şey yaptım. Artık saçma saçma böyle daha sürreal şeyler ortaya çıkıyor. Çiçek formları. Ve beni orada en çok etkileyen şeyin renklerle işin içine kattığım noktalar olduğunu fark ettim. Ama dediğin o kadar doğru ki, yani şimdi bizi dinleyenlerden yapan varsa lütfen paylaşsın. Yani yoksa da denesin. Yani evin mümkünse her odasında, belki de yaşadığın her odasında, işte benim her zaman yatağımın yanında bir bardak vesaire ya da minik bir vazo içinde dükkandayım, bütün gün çiçeklerin içindeyim. Küçük bir parça, işte ne bileyim, temizlerken sapı kısa kalan, işte günler geçmiş sapını kese kese iyice kısalmış falan, neyse. Ya da sokaktan toplamışım ya mevsim çiçekleri, yolda yürürken kenardan toplamışım ot mesela, yani neyse ne. Küçük aranjman yapmışım, yatağımın kenarında duruyor ve çeşit çeşit duruyor ve geçen bir baktım onlarla bir küçük albüm oluşturdum, başucu çiçeklerim diye. O kadar enfes bir görüntü ki, işte kimi zaman yanına bir kitap eşlik etmiş, kimi zaman takılarım olmuş falan. İşte sümbüllerin zamanı banyoda, gene bir bardağın içinde bir dal iki dal sümbül. Yanından geçerken kokusu burnuna çalınıyor. Yani şimdi yaptığım kağıt çiçeklerde o yok. Yani ama insanlarda maalesef kalıcı olması sevdası olduğundan ötürü biraz o yüzden de kuru çiçeklere eğilim çok arttı şeyde, Türkiye'de. Ama o taze çiçeğin ne dokusu, ne o inanılmaz kokusu, ne de işte o tazeliğini yavaş yavaş kaybedip o yaşam döngüsünü tamamlama sürecine şahit olma hali hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Yani bitkiler çok daha uzun ömürlü, eğer doğru bitkiyi doğru şekilde bakıyorsanız. Taze çiçek bambaşka ya. Yani inanılmaz bir mutluluk. İnsanlara bir verdiğinizde o çiçeği, bir dal çiçeği bile, böyle bir yüzüne baktığında ne kadar mutlu olduğunu kendisi bile farkında değildir bence. Yani bir dal çiçeğe bu kadar sevineceğinin, surat ifadesinin o kadar güzelleştiğinin, nasıl tanımlayayım bunu? Az önce de dedim ya, yani tek bir dal sümbül duruyor işte bir vazonun içerisinde ve yanından geçerken o kokuyu alıp geçiyorsun ve o bir oda parfümünden değil, suni bir şey değil. inanılmaz renkli, güzel bir şey. Orada yaptığı tek şey de bir vazon içerisinde, bir bardağın içerisinde duymak. Ve sen mest oluyorsun yanından geçerken aldığın bir iki nefesle. Oturduğun yerden de onu seyrediyorsun. Çok güzel dokunuşlar katıyor insanın hayatına. Belki de ben bunları hakikaten gördüğüm için, bir de tasarlamayı da sevdiğim için, bu sadece şey değil ama yemek yapmayı da seviyorum ve yemek yapma şeklimle benim çiçek yapma şeklim birbirinden çok farklı değil. İşte yemek yaparken de ölçüm yoktur. Bir yaptığım yemekle diğeri birbirini tutmaz genel olarak. Çiçek yaparken de öyle. Aklıma geldiği gibi ne çiçek varsa onunla bir tasarım ortaya çıkıyor. Yani galiba beni biraz da o motive etti. Böyle bir şeyler karıştırarak bir aranjman ortaya çıkarma hali. Yani aşçı olmak kapalı bir alanda olmak demek. Pek çok meslek de öyle. Ama çiçek olmak, çiçekçi olmak, yani yarın öbür gün bir dükkanım olmasa da ganimetim doğa diyorum yaptığım pek çok şeyde. Her yerde her zaman yapabilirim. İşte arkadaşlarımın işte alanları var. İşte mesela bir tanesinin çiftliği var. Her gittiğimizde bahar mevsimleriyse falan şey yapıyorum ya, onların çiftliğinin arazisinden topladığım aranjmanla çiçeklerle aranjmanlar yapıyorum ve inanılmaz otlar, papatyalar falan filan sadece yani. Dökülen yapraklar ve enfes şeyler çıkıyor ortaya. Yani bunu bile yapsa insanlar harika bir şey. Pazarlarda çiçek satılsa keşke. Ara ara satılıyor. Anadolu'da falan da var da sizde vardır muhtemelen. Bizde yok. Sadece bazı belki organik pazarlarda mevsim çiçekleri olabilir. En taze, en bence güzel çiçekler oralarda oluyor. Bir ara Gökova pazarında denk geliyordum böyle. Muğla'da yaylalardan getiriyorlardı falan. Bizde yok. Karnabahar çiçeği var sadece.
Şey söyleyeceğim, burada marketlerde çiçek satılıyor. Yani markete girdiğinizde hangi market olursa olsun, bütün marketleri şu an düşünüyorum. Yani layout olarak, hani ilk girdiğinizde sebze meyve falan görürsünüz ya, ondan önce taze çiçek görürsünüz. İlk gördüğünüz şey taze çiçek reyonu İngiltere'de.
Burada da
Zaten
var
İngiltere...
aslında ya. Son yıllarda yaygınlaştı. Yani ne kalitede kıyasladığımızda nasıl bir şey var bilmiyorum. Ama fena değil, gene var büyük marketlerde çiçekler. Hatta bizim sokağın başında bir şey var. Bir küçük bir zincir marketlerden var. Onu da bile ara ara görüyorum ki fena da değil. Ve buket, hazır buket çiçekler de oluyor. Geçen gün işte Kadınlar Günü vesilesiyle karanfil satıyorlardı.
Yani burada şey, hani hem ne bileyim, uyduruyorum, beş dal lale de alabilirsiniz yani dümdüz. Aranje edilmiş buketler vesaire de satılıyor ama baktığımda şeyi gördüm ya da bilmiyorum. Burada 9 sene olacak neredeyse, bir 4-5 aya buraya taşınalı. Eve taze çiçek almak diye bir kültür var ve o harcanan para, yani çok çok yüksek bir para değil ama bir belli miktar para harcıyorsunuz. Ama buna ziyan olarak bakılmıyor. İnsanlar hani ah kendime çiçek aldım diyor. Ve benim de açıkçası yani Türkiye'de yaşarken eve taze çiçek almak gibi bir şeyim yoktu, kültürüm yoktu. Buraya geldikten sonra oluştu. Onun ne kadar güzel bir şey olduğunu fark etmemle birlikte, onu görüp görüp ne kadar beni mutlu hissettirdiğini fark etmemle birlikte oluşan bir şey oldu. Ama baktığınızda ya bir de şey tarafı da var. Hatta bu da daha pandemi zamanında olmuş bir, ne denir, tesadüften sonra oluştu. Benim annem evde çok, yani gül falan böyle kurutup, yani dekorasyon olarak işte vazonun bir şeyin içine koyar ve o böyle hani 10 senedir orada, bir kocaman buket uyduruyorum yani 50 tane gül, işte şey, çok açılmamış gül kurumuş bir şekilde durur. Hani salondaki dekorasyonlardan bir tanesi bu. Şimdi evde genel olarak çiçek kurutma diye bir kültür olsa da ben kendim hiç böyle bir şey yapmamıştım daha önce, ya da böyle bir şeyim olmamıştı. Geçen sene değil, ondan önceki sene doğum günüm Mart'ta ve tam böyle pandemi başladığı aralar, doğum günüm vesilesiyle ofise sürpriz çok güzel bir buket geldi. Yani böyle özel işte her tip çiçekten bir tane olan, hani floristin yaptığı bir buket diye. Ve doğum günümden işte, yani uyduruyorum, 5-6 gün sonra lockdown falan ilan edildi zaten. Hani bir daha ofise falan gidemedim. Dünyanın o sonunun geldiği zamanlardan bir tanesiydi o, şey olarak, dönem olarak. Ve ofisten hani şey, böyle geldi gelecek işte İtalya vesaire lockdown ilan etmişti o ara. Hani İngiltere'de artık eli kulağında lockdown ilan edecekler diyorlardı. Ben de ofise şey diye gittim. Ne denir? İşte, almam gereken şeyleri alayım. Büyük ihtimal birkaç ay gelemeyeceğim buraya diye. Ve o esnada çiçek buketine baktım ve ya hala çok güzel duruyor. Ve yani dedim ki bu burada ölecek ve yok olacak ve olmasını istemiyorum. Çok güzel duruyor. Ben dedim bunu en iyisi şey yapayım, kurutayım. Annemden bildiğim o anda hani ama böyle çok ya fevri bir kararlı üstünde çok düşünmedim. Hani ofise son eşyalarımı almak için gidiyorum artık herhalde bir daha ofise gidemeyeceğim diye. Ve işte saksıdan çıkardım, şeylerini kestim işte o uçlarını birazcık yumuşamış kısımlarını. Ofisin portmantosuna saç tokasıyla ters bir şekilde şey yaptım. Astım ve bıraktım. Dedim ki artık ne zaman gelsem gelirim. Bu da burada şey inşallah adam gibi kurur. Kurumayacağını tahmin ettiğim bir iki tane çiçek vardı. Hani böyle daha ıslak ıslak falan. Onları da çıkarmıştım falan. Neyse tamamen içgüdüsel ilerliyor bu olay. Ve sonra ilk defa şeye gittiğimde ne denir? Ofise gittiğimde sonrasında 2 ay sonra falandı. Lockdown kaldırdılar. O çiçekler çok güzel bir şekilde kurumuştu. Ve onlar hala ofiste duruyor. Saksı bitkilerinin yanında yani 4 tane böyle saksı bitkisi var camın pervazında. Bir tane böyle o kuru buket duruyor. Ve o kadar güzel duruyor ki. Yani hala onu düşünüyorum ve hani aslında ya bilmiyorum belki tabii ki alıp o canlı çiçeği canlı canlı daha uzun süre görmek çok güzel olabilirdi. Ama şartlar öyle gelişmedi. Belki bir noktada alıp onları sonrasında tam ölmeden kurutmayı düşünmek de biraz daha belki bilmiyorum toplumumuzun gözünde daha az ziyan olarak algılanabilir mi diye düşünmedim de.
Burada da şeye bir değinmek istiyorum. Yani tazesi kurusu da yok ya. Yani çiçek, yani adının çiçek olması bence bir güzellik. İkincisi bir his, verdiği his nefis bir şey. Yani bir de anıyla beraber geliyor. Yani sana şimdi onu hatırlattı, ne bileyim yani sen anlatırken bana en azından işte bir dönemin başlangıcı, o sürecin hemen öncesinde yaşadığın işte o süreçteki bir doğum günü, özel bir gün olması ve pandeminin öncesi falan filan o dönemde olan enfes bir güzellikti. Zaten hep bir güzellikle geliyor, ayrı bir şey. Ama kuru çiçeklere bir ön yargı da var bazı inanışlarda. Mesela Feng Shui'de falan pek sıcak bakılmaz. Canlı değil ya bir taraftan da. Ama bence o şöyle bir şey, yani canlı ya da cansız fark etmez. Eğer az önce senin de tarif ettiğin gibi ki çok güzel anlattın, sana hala iyi hissettiriyorsa o şey iyidir ya. Yani ister taze çiçek olsun, ister kuru çiçek olsun, yapma olsun, topraklı bitki olsun fark etmez yani. Bir inanıştaki yerini bilmiyorum. Kişinin kendi değeridir tabii ki bu. Ama benim bakış açımda bir şey bana iyi hissettiriyorsa görüntü olarak ya da görünüşüyle canlıymış ya da kuruymuş fark etmez yani. Erengül tazeyken de güzel. Kuruduğunda da hala ben onu o kadar beğenip baktıkça mutlu oluyorsam bence kurusu da güzeldir pek çok şey için de. Benim dükkanda dolu kuru çiçekler, yani oradan buradan toplamışım. Dağlardan topladığım ağaç dalları, onlar bunlar var da var. Of, ne komik durumlarım vardı benim o seyahatlerde, arabalarda, uçaklarda falan. Yol kenarında durup durup topluyorum falan. Yani ne mutlu ediyorsa insanları, tabii ki gidip milletin bahçesine dalıp da şeyi yapsınlar demiyorum. Ama lütfen gerçekten çiçeğe, istiyorlarsa mahallelerindeki işte köşedeki Romen abladan abiden alsınlar. Mahallelerindeki çiçekçiden alsınlar vesaire. Bunu koysunlar. Yani keşke toplumsal olarak bunu yapsak da böyle daha ince ruhlu, belki de daha biraz daha mutlu insanlar olabilsek. Biraz insanı düşünceliliğe de sevk ediyor bence bu yaklaşım. Yani ha bir de şunu diyeyim arada, bir çiçeği işte dalından kestiğinde de öldürmüş olmuyorsun. Ona çok maruz kalıyorum ben. Siz çiçekleri öldürüyorsunuz falan diye. Son verdiğim cevap, siz marul yerken marulu ne kadar öldürüyorsanız ben de çiçeği o kadar diye. Çiçeğin dalında bir ömrü var. Ben vazoya koysam da o ömrü vazoda tamamlayacak. Ben vazoya koymayıp dalında bıraksam da dalında tamamlayacak. Bitkinin işi çiçek yapmak zaten yani. Kökü sağlam olduğu sürece ona zarar vermesen, kökünden sökme. Yani bu sadece orada değil, dağdan papatya ya da bir kır çiçeği topluyorken de öyle. Lap diye asılıp çekme yani. Kökü kalsın toprakta. üstündeki çiçeğini al, o da tekrar çiçek üretsin, o döngüsünün içinde olsun yani. O önemsenmesi gereken bir şey ama kimse bir dalından çiçek kopararak ya da keserek, koparmak da demeyeyim de, buna çiçeği öldürmüş olmuyor. Buna katılmıyorum, ağaçları katmıyorum tabii ki işin içerisine. Ne güzel tanımladın ya o çiçeğin verdiği mutluluk hissini, teşekkür ederim bunun içinde. Yani dünyanın neresinde olduğum, o çiçeğin sana nasıl geldiği, tazemsi miymiş, kurusu muymuş fark etmez. Bir de insanlar en azından şunu yapsın Ceren ya, yani en sevdiği çiçeğin ne olduğunu en azından bilsin ve her sözün için başkadır. Çiçekleri tanımak ayrı bir şey, okulunun olması mantıklı bir durum aslında yani. Teknikleri çok fazla, her çiçeğin sapı aynı şekilde kesilmiyor, kullanılan malzemeler çok fazla. İşte kitapçılarda falan dengelerinin almasını da öneririm. Bununla ilgili artık inanılmaz kitaplar, yani çok güzel kitaplar hazırlanıyor. Bütün işte materyallerin tanıtıldığı, ben vaktiyle hep yurt dışından getirtiyordum. Artık Türkiye'de de var böyle kitaplar. Materyallerin tanıtıldığı, çiçeklerin hangi çiçeğin nasıl kesilmesi gerektiğine, yaprakların, bazı çiçeklerin yaprakları açılarak işte şekiller veriliyor falan filan. Biz bunları yapa yapa öğrendik vesaire. Şimdi işte Instagram'da da bununla ilgili şeyler var. Tonla video var, YouTube'da da var, kitaplarda da var. Hakikaten bir okul sürecini istiyor bu ya da işte bir deneyimlenme sürecini istiyor. Ama işin pisliği de çok fazla tabii ki geri yanda. Van köründe hakikaten dördünde, beşinde falan gidip o çiçekleri almak, mezatta sıraya girmek, seçmek falan filan gibi tonla şey var. Ben yapmadım ama benim yaptığım atölyelere de öyle katılanlar olmuştu. Ve işin bu, tabii ki onlar hazır bir kurulu düzene geliyorlar. İşte masada her şey hazır, bütün düzenek kurulmuş falan geliyorlar. Öncesinde onu hazırlaması, sonrasında toplaması gibi şeylere şahit olmuyorlar. Ve bunu deneyimleyip daha sonra belki de çiçekçi ya da yaptığım şey atölye her neyse onunla ilgili bir girişime karar verenler de olmuştur. Tabii belirleyici. Bunu da önerebilirim insanlara. Bir çiçek atölyesi ya da herhangi bir şeyle ilgili bir tadım atölyesi olur. Yapacakları işte atıyorum yeme içmeyle ilgili bir şeyse, o konuyla ilgili bir atölyeye katılarak da bunu meslek olarak edinip edinmek istemeyeceklerini de değerlendirebilirler. Çünkü çok önemli bir kriter. Edinmeyeceklerine karar verirlerse de öğrendikleri mutlaka yanlarına her türlü kar kalır zaten. Bir meslek değiştirme aşamasındaysa ya da kafasında bu takım bir şeyler, tereddütler vesaire varsa rica edebilir bir çiçekçiden. Ama bizim için de şöyle bir şey var tabii ki. Bazen bana da teklif ediyorlar işte yardıma geleyim. Yardım gibi olmuyor. Hatta bilakis iki iş gibi oluyor. Yani bir yandan işi yapıp, hele ki çok yoğun bir zamansa, bir organizasyonsa vesaireyse, bir yandan işi yapıp bir yandan birini öğretmeye çalışmak zamanlı, kısıtlı olunan bir şey de çok da mümkün değil. O yüzden de biraz daha tecrübeli birini istiyorsunuz. Yanında da tabii ki öğrenmek isteyen kişi gözleyerek, şahit olarak falan bulunabilir. Katılsınlar böyle şeylere, atölyeler olabilir. Hele ki benimkiler gibi meslekler için söylüyorum. Atölyelere katılabilirler, atölyelerden edindiklerini kendi günlük hayatlarında sürdürebilirler. İşte birilerinin yanında benim başta başladığım gibi işte stajyer olarak başlayıp işi öğrenip gerçekten o dinamiğe uyum sağlayıp sağlamayacaklarına karar verebilirler. Ya da o işin okuluna gidebilirler, artık çok var yani. Dünyanın her yerinde var hem de. Türkiye'de de açılmaya başlandı. İşte birebir özel dersler alabilirler bir çiçekçiden gidip her şeyle. İşin içinde sabahın dördünde mezata gitmek de var ama bu öğrenme sürecinde. Var da var yani. Yolu çok fazla. Öneririm bunu ya, bunu yapmalarını. Benim de böyle yanımdan iki çiçekçi arkadaşım vardır. İkisinin de şimdi kendi dükkanlarında. Bir tanesi işte o zaman kurumsaldaydı. Onun da hikayesini anlatayım. Kurumsaldaydı. Sonra işte ben o zaman dükkanı açılı bir iki ay olmuştu ve dizimi kırmıştım hatta. Bütün bacağım alçıdaydı. İşte birkaç gün sonra bunu böyle bir paylaştım. O zaman bana hemen destek olan başka çiçekçi arkadaşlarım vardı. Tam ertesi gün bir organizasyonum vardı çünkü. Onlara teşekkür edip bir de ben bu durumdayım bir süre diye söylerken o da görmüş Instagram'dan ve işte kesin bu arada yardıma ihtiyacınız olur diye. Sağ olsun o dönemde bana çok yardımcı oldu. Bir yandan çiçekçiliği de öğrendi. Ben de tek başıma çalıştığım için onu öğrettim de. Sonra koşullarını gayet akılcı bir şekilde hazırladı. İşte başka şehre gitti. Oradaki dinamiklerini belirledi falan. İşten ayrıldı kurumsal işinden ve kendi dükkanını açtı. Tarzını oluşturdu. İşlerini de sürdürüyor birkaç senedir. 2019'da falan yaptı bunu galiba. O da bir yöntem. Yani bir diğeri de çiçekçilik okuluna gitmişti. O da gene kurumsalda başka bir alanda çalışıyordu. Çiçekçilik okuluna gitmişti. Sonrasında bana stajyer olarak geldi bu şekilde. Sonrasında o da kendi dükkanını açtı. İkisi de aktif bir şekilde devam ediyor. Yani herkes kendi yolunu farklı şekilde de sürdürebilir bunun içerisinde. Ben okula gider miydim bilmiyorum. Okula gidebilir miydim? Bir yandan kendi o zamanki iş dinamiklerimi düşünüyordum. Of, ben sabahın işte 4'ünde 5'inde havaalanına gidip 11'de gelip gece ertesi gün 8'de tekrar ofise gidip bazen işte havaalanlarında ya da seyahat ettiğim şehirlerde sürmenaj olup ben neredeyim ileri yaşadığım çok olmuştur. Onun içerisinde muhtemelen bunu başaramazdım gibi geliyor. Şimdi biraz daha esnek belki de bilmiyorum koşulları ya da sektörden sektöre de mutlaka değişiyordur. Ama yolu çok ya bunu yapmanın. Bir de illa ay ben bunu istiyorum da bu olacak değil. Biraz da deneye deneye öğreniyoruz. Yani ben istifa ettikten sonra bir süre işte evde işte home bakery yaptım. Sonra çikolata yapmaya başladım. Ondan sonra şimdi çikolatayı hala sürdürüyorum. Ama işte bir ara bir çay firmasıyla çalıştım. Biraz da yapa yapa öğreniyoruz yani neyi gerçekten hayatımızda tutmak isteyeceğimizi ya da yapamayacağımızı. O da çok önemli bir şey. Ve o karar verdiğimiz şey de ilelebet o olacak diye bir şey de yok diğer yandan. Yani benim öyle bir iddiam yok en azından. Çiçekçi oldum, çiçekçi öleceğim gibi bir şey de değilim.
Ya hayat zaten değişen, dönüşen bir şey. Biraz hani o akışa kendimizi vermeye de okey olmak bence önemli. Çünkü öbür türlü hani ben bunu olacağım deyip onun size uygun olmadığını ya da onun size düşündüğünüz şeyleri vermediğini gördüğünüzde öbür türlü zaten sonrası çok daha herhalde kötü bir noktaya geliyor.
Toplum baskısından ötürü ısrar edebilirler. İşte yaptım, zaten işten de ayrıldım bunu yapacağım diye. Şimdi de bunu yapamazsam başaramadı derler falan filan. Onu sallamamak gerekiyor. Burada çok net konuşabilirim yani. Başaramadıysam da başaramadım. Ayrıca kime göre başaramadım, neye göre başaramadım yani ne bu işi yaparken ya da onun senin tabirine göre başaramazken neler öğrendiğimi nereden biliyorsun yani bak neyi yapmamam gerektiğini öğrendim. Tonla şey var bunun yanında. Başarı kriterlerimiz de farklı olabilir ya da benim bir başarı kriterim olmayabilir yani kendi içerimde. Orada toplum baskısı devreye girebilir bak kurumsaldan ya da işte yeni bir meslek seçerken değil de o meslekte belki de beklenen ya da işte vaat edilen süreç ya da işte gene tırnak içinde söylüyorum başarı gösterilemezse o toplum baskısına kişi kendini teslim edebilir. Ben etmedim öyle olmadım. Nerede yanlış yaptım, neyi doğru yapabilirim, nerede ne oldu, bunu mu devam etti? Kendi kendimi bir şekilde gözlemleyerek geçtim ben o süreçleri. Kaba tabirle pabuç bırakmadım galiba o aşamalara. Bırakmasınlar ya. Bırakılmasın.
Toparlayacak olsak zaten başarıdan biraz bahsettiniz. Kapanış sorularımızdan bir tanesi. Sizce başarının tanımı nedir ve kendinizi başarılı buluyor musunuz? Bence bunu açmak birazcık yararlı olabilir dinleyicilere. Çünkü toplumun başarılı gördüğü şeyle sizin kişisel olarak başarılı gördüğünüz şey ya da görmediğiniz şey çok farklı olabilir. Sizin için başarı ne demek ve kendinizi başarılı buluyor musunuz? Ya da bulma gereği duyuyor musunuz?
Ya ben başarıyı kendim için hiç tanımlamadım. Başkası için de tanımlamadım. Ya da herhangi bir şey için başarıyı tanımlamadım. Şimdi de tanımlayamayacağım. Ama bir şey yaparken eğer ki ortaya çıkardığın şeyler ya da bir yola girmişken ne iş yaptığın çok önemli değil. Yani kurumsalda da kalıyor olabilirsin. İşte bizim yaptığımız gibi yeni bir yola da giriyor olabilirsin. Ne bileyim bahçede domates de yetiştiriyor olabilirsin. Bir şey elde edebiliyorsan ve bu seni mutlu eden, böyle bir içine o tatlı duyguları sardıran bir şeyse ben bunu başarı diyebilirim. Ama bunu başkalarının da o domatesin tadına bakarak çok beğenmesini işin içine katmam. Yani ben o domatesi yetiştirmek istiyordum, yetiştirdim bahçemde ve tadı da güzel. Ya da belki ilk aşama için tadı olmadı, yeteri kadar olgunlaştıramadım. Ama o domatesi yetiştirmeyi başardım. Fide tuttu en azından. İlk aşama için bu, sonrakinde bu, sonrakinde bu. O beni mutlu ediyorsa bunu görmek, bundan tatmin oluyorsam bu başarıdır sanırım ya. Bak hiç düşünmemiştim şimdiye kadar başarı nedir diye. Hislerle alakalı ama beni tatmin etmiyorsa başaramamışımdır. Yani duygu olarak da mutlu etmiyorsa, kesmiyorsa bir taraftan hakikaten o zaman başaramamışımdır koyduğum ölçü boyutunda. Bu doğru başarı.
Peki şu an bulunduğunuz noktada kendinizi başarılı buluyor musunuz?
Yani şu an bulunduğum noktaya da sürekli bir şeyler etkili diye eklediğim için kendime sürekli farklı başarı alanları galiba istemeden koyuyor olabilirim. Ama yaptığım şeyler beni mutlu ediyor. Az önce yaptığım tanımla da bunu eğer birleştirirsem, evet başarılı buluyorum. Bu geçirdiğim süreci, işte vardığım noktayı, bu oturduğum noktaya şöyle bir karşıdan geçip baktığımda, aferin be Çağla. Yani kendime aferin de demeyeyim de, ha iyi gittin, iyi de gidiyorsun, devam böyle diyorsa, yani buluyorum başarılı. Bir kere üretken buluyorum Ceren. Yani yaptığı şeyin arkasında duran buluyorum. Bu da bir başarı. Yani o hayalperestliğimin, cesaretimin de arkasında duruyorum. Ama birine karşı arkasında duruyor değilim. Kendimle beraber kendi yaptığım şeyin arkasında duruyorum. Bunların hepsiyle beraber başarılı buluyorum. Evet, başarılı buluyorum. Çok mu şey oldum? Ukalaca oldu.
Ya. Peki yeni mesleğinizde mutlu musunuz? Duymak istedim, o yüzden
Mutluyum.
soruyorum.
Mutluyum, çok mutluyum. Yani işte hangi süreçlerden geçmiş olursa olsun, hangi süreçlerden geçecek olursa da olsun, çünkü bazen onu da düşünüyorum. Dün de şunları yapmaya başladım. Nereye varacak bu iş diye düşündüğümde, valla mutluyum diyorum. Kendimi gördüğüm noktada da, olduğum noktada da, ortaya çıkardıklarımla da. İyi ki işte meslek diyoruz ama işte bu ikinci yola girmişim. İyi ki bunu yapmışım diyorum. Mutluyum.
Süper. Bu arada Çağla Hanım'ın kedilerinden bir tanesi kızgınlık döneminde olduğu için arkadan biraz eşlik ediyor bize. Kusura bakma
Evet,
sesleri.
kusura bakmayın. Çok bir tatlı tatlı. Normalde ben de onunla beraber karşılık vererek miyavlıyorum da ya da işte konuşuyorum. O zaman böyle bir susuyor gibi oluyor ya da böyle bir kaşıyorum falan. Şimdi böyle bir durumda kendisi çok romantik sesler çıkarıyor.
Serenat yapıyor diyelim.
Evet, o da onların doğası.
Aynen. Peki sizce herkes sevdiği işi mi yapmalı?
Ya yapmalı diyemem. Ama herkes zaten neyi sevdiğini biliyorsa bir yapmayı deneyebilir. Bilmiyorsa da yani en azından neyi sevdiğini bulmayı deneyebilir. Ama illa herkes sevdiği işi yapacak. Ya öyle bir dünya düzeni sanki dönmez gibi. Ama şunu göz alabilirler insanlar. Yaptım olmadı. Yani ben işte tekrar kurumsala dönmeye okeydim. Yani inat ettim ya inat değil de işte yani dönmeyeceğim dedim ama dönebilirdim. O zaman onu söylemiştim yani aileme falan da. Olmazsa dönerim tekrar demiştim ya giden bilmem birkaç yıl olur yani eninde sonu. Belki en başından başlarım ama yapmış olurum, görmüş olurum. Sonra tekrar denerim. Ama bunu yapmıyorlarsa bile sevdikleri işi yapmıyorlarsa ya da yapamıyorlarsa bile gerçekten onların neyi mutlu ettiğini ya da nelerin de mutlu ettiği olabilir bu. Bir anlamayı bulmayı deneyebilirler ya. Bu insanın kendine yapacağı güzel bir iyilik bence. Kendi için yapacağı tatlı bir şey.
Katılıyorum. Peki son sorum. Meslek değiştirmek isteyenlere önerileriniz neler olur?
Bir, paraları olsun.
Bunun geleceğine o kadar emindim ki hani zaten.
Tamam, iki paraları olsun, bir başka bir şey hocam. Ya şöyle, kanka, az önce de söyledim ya. Yani ben geriye dönüp bir şey değiştirecek olsam kendimi finansal olarak biraz daha sağlama alır öyle bu işe girerdim. Onu yapsınlar çünkü çok değişken dinamikler. Hele ki bu ülkede inanılmaz değişken yani yarın ne olacak bilmiyoruz. Kiralar nasıl etkilenecek? İş tutacak mı, tutmayacak mı? O belli değil. En azından bir süre onları idare edebilecek bir paraları olsun ki bunun için endişelenmek yerine gerçekleştirebilecekleri ya da o potansiyellerine kanalize olabilsinler. Bu o açıdan önemli. Yoksa para kazanılır eninde sonunda o iş içerisinde. Az da kazanılabilir, çok da kazanılabilir ama bir duygusal desteği de var maddi işte realitesinin yanında en azından söyleyeyim. İkincisi ben seninle konuşurken fark ettim. Yani planlı programlı değildim. Cesaretim de galiba işte o hayal etmekten ve kendimi olduğum yerde görmenin getirdiği duygusallıktan geliyordu. Ne onlara cesaret veriyor ona bakabilirler. Yani o güce sahip olmak mı, işte gücü tırnak içinde söyleyeyim, başka bir şey de olabilir bunun yerine. O pozisyonda olmak mı, kendi işini yapan insan olmak mı, bu adımı atmış kişi olmak mı? Ne onlara o cesareti veriyor ya da ne motive ediyor diyeyim. Bunu bir iyice değerlendirsinler. Bu gerçekten çok önemli. Bir de her türlü şeyin olabileceğini de kabul etsinler. Yani bu endişe de olabiliyor bu süreçte. Duygusal anlamda her türlü şeyden bahsediyorum tabii ki. Endişe de olabiliyor. İşte ay olmuyor mu acaba, yaptım ama işte bir kendini suçlamalar da olabiliyor. Az önce konuştuğumuz gibi toplum baskılarıyla da karşılaşılabiliyor. Tamam ya, o onu diyor, bu bunu diyor. İşte endişeler de doğuruyor. Bu endişeler gerçekten bana mı ait? Tam bana aitse bile bu işin doğasında bunun olduğunu kabul ediyor muyum? Çünkü bu tarz konularda en azından ben kendi yaptığım işten bahsedeyim. Dinamikleri çok değişken ve işte al bak pandemi oldu ve benim pandeminin başladığı yaz 6-7 tane netleşmiş organizasyonum vardı. Hepsi birden iptal oldu. Olabiliyor her şey kendi içerisinde. Tabii ki pek çok işte bu oldu ama ben kendi içimden bunu konuşuyorum. Bunlarla bir böyle bir el sıkışmak da gerekiyor taraftan. Yani getireceği her şeyi de kabulle gitmek ve en bir önceki sorduğun soru gibi, bu beni mutlu edecek mi? Bunu seviyor muyum? Sevecek miyim? Ve değiştirebilmeye de biraz tamam olmak gerekiyor. Yani bugün bunu yapıyorum, olmadı. Bu iş koşulları değişebilir, işimin içeriği değişebilir, tanımı değişebilir. Ben bunun içine yarın başka bir şey ekleyebilirim ya da başka bir şey çıkarabilirim. Başka bir tarafa yönelebilirim. Benim bakış açım içinde en azından bunlarla da bir tokalaşmak, tamam ya bunlar da kabulüm. Bu paketi böyle alıyorum demek de önereceğim şeylerden biri. Ay bu hep mutlu edecek, şöyle de çok başarılı olacağım, bunları da yapacağım, bunları da yapacağım yerine bazen bazı şeyleri de yapamayacağım, bu da tamam yani demek kolaylaştırır sanki işi ya da işte öneriyorum.
Ya ebedi kararmış gibi görünce o karar vermek zaten çok çok çok daha zorlaşıyor ve korkutucu bir hale geliyor. Ama bir şeyi zaten birazcık deneyip o ya da bu sebeple uygun olmadığını ya da farklı bir şey yapmak istediğinizi fark ediyorsanız zaten yanına ekleyebilirsiniz ya da komple değişebilirsiniz ya da zamanla değişip gelişebilirsiniz. Yani insanı besleyen şeylerden bir tanesi de birazcık o değişim süreci olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli aynı şey yapıyor olsak ve monotonluk olsa herhalde çok iyi hissetmezdik. En azından yani sizin ya da benim gibi insanların öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben her gün aynı şeyi yaptığımı, aynı saatte aynı şeyi yaptığımı düşününce delirecek gibi oluyorum. Yani asla benlik bir şey değil.
Ben koyamıyorum kendimi olduğu için içerisine. Bir ara koymayı denedim bu arada. Ha şunu da söyleyeyim. Kurumsaldan ayrıldıktan sonra beni en çok zorlayan şey bu oldu. Yani kurumsalda bir iş tanımın var ve o tanım içerisinde kurumsal diyeyim ya da benim daha önce yaptığım işte bir iş tanımı var. Pozisyonumun getirdiği sorumluluklar var ve onları yerine getirmem bekleniyor. O işin içinde de kendi işte karakterimin işte çağlığının kattığı şeyleri dahil ediyorum. İzin verildiği ya da uygun görüldüğü kadar ve şekliyle. Bir rutinim var. İşte sabah kalkıyorum, işte hazırlanıyorum, arabaya biniyorum, ofise gidiyorum. Haftanın bilmem kaç günü seyahat ediyorum. Akşam çıkıyorum, spora gidiyorum. Böyle bir akış var, tamam mı? Ay istifa ettikten sonra hele hemen bir işte kurmayınca uyanıyorum sabahın köründe. Ne yapacağım? Yani o bilgisayarın başına oturmaya çok alışmışım. Ve o süreci de geçtikten sonra hadi kendi işimi kurdum. Kendi işimde de şunu yaşadım. Ya bazen organizasyonlar olduğunda ya da işte işe kaptırıyorum ki hala öyle kontrolsüzce çalışırım ben. Yani kaç saat geçmiş işte ay saat kendime bir mesai tanımı koyayım da 7'de çalışmayı bırakayım. İşte biraz dinleneyim. Hayır, 12'ye kadar çalışmak istiyorsam ve hala bir şeyler ortaya çıkarabiliyorsam, kafamda bir şeyler varsa ben çalışmaya devam ederim. Uyurum biraz, kalkar yine başlarım falan. Hatta yapamadığım bir şeydir benim akşam işi bırakıp da biraz off verip ondan sonra yatağa geçmek. Çalışma masasından kalkıp yatağa geçerim genel olarak. Ve yataktan kalkıp tekrar çalışma masasına geçerim. Kendime şunu anlatmam çok zor oldu. Bazen organizasyonlar oluyor ya da bir işler oluyor. Çok geç saatlere kadar çalışıyorum. Günlerce üst üste durmaksızın çalışıyorum. İşte bir organizasyon hazırlığı falan. Abi onun üstüne 3 gün çalışma değil mi? Çünkü bedenin de kafamın da dinlenmeye ihtiyacı var. Bir böyle bir resetlenmeye ya da işte bir dengeye gelmeye ihtiyacı var. Kurumsaldan gelen alışkanlıkla bunu yapamadım. Çünkü çalışmam gerekiyormuş hissindeyim. Yani hele ki hafta içi. Hafta içinde bir mesai var ve benim o mesainin içinde olmam gerekiyor. Bu beni çok zorlamıştı. Hala da %100 sıyrılabilmiş değilim. Burada da şöyle bir şey var. Hafta içi ya da hafta sonu gibi bir kavramım yok mesela. Yani bugün cumartesi işte arkadaşlarım diyor ki pazar hadi buluşalım. Yani size pazar da bana fark etmiyor. Ya da işte bugün pazartesi yani bana haftanın 7 gününden biri sadece. Bu birazcık şeydi. Adaptasyonu zor bir süreçti benim için. Yani o kendime biraz acımasız davrandım ben o süreçte. Bayağı acımasız davrandım hatta düşününce.
O dengeyi nasıl buldunuz peki?
Zaman içinde buldu ya. Yani kendimi bunu fark ettire fark ettire. Yani Çağla yani 3 gündür deli gibi çalışıyorsun. Yani bugün işte hafta içiymiş ya da haftanın hangi günüymüş önemli değil. Senin kurduğun düzen içerisindeki akış artık böyle. Bunu kabul et. Bunu başkası bana fark ettiremezdi ya da başkası bana anlatamazdı. Belki ters bile tepebilirdi. Benim düşüncelerimin ve işte o hakikaten vücut ritmimin buna alışması gerekiyordu. Yani isterse alışmasın bir süre sonra erken yorulmaya başlıyorum hiç ara vermeden çalışınca. Ya da öf böyle mi olacak şimdi bu ya varıyor. Bir çıldır noktasına geliyorsun yani. Onlarla da öğreniyorsun. Ha demek ki benim bazen durmam gerekiyor. Benim bazen işte haftanın hangi günü olduğu önemli değil ve bir de tabii ki şey çok önemli. Ben artık o işi yapmıyorum. Ben artık başka bir düzen içerisindeyim. Ben artık farklı dinamiklere sahibimi kendine benim için en azından öyleydi. Hatırlatmam ve fark ettirmem gerekti. Fark ettikten sonra da hatırlatmaya devam etmem gerekti. Ve sonrasında da yavaş yavaş oturuyor ya ama %100 de olmuş değil. Bir ara şeye takmıştım mesela. Ben rutinleri olmayan bir insanım. İşte sabah şu saatte kalkıp bu saatte spor yapıp her gün şu saatte yemek yiyip falan çok uğraştım bununla. Sonra yapamadığımı fark ettim. Çünkü o an aklıma bir şey geliyor, onu yapmak istiyorum. Ya da hiçbir şey gelmiyor, hiçbir şey yapmamak istiyorum. Ama normalde bir şey yapılabilecek bir saat. Gelmiyor. Yani üretemiyorum ya da durmak istiyorum ya da hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sonra dedim ki ben rutin insanı değilim. Demek ki bunu kabul etmeliyim. Yani kurumsalda böyle bir alışkanlığım oturmuş olabilir ya da önceki iş hayatımda ya da akademik hayatta neydiyse. Ama şimdi kurduğum düzen içerisinde onun kendi başka dinamikleri var. Ve bu dinamikleri de oluşturabilecek insan benim. Ama ben şimdi bu koşullar altındayım. Bir önce bunu kabul etmeliyim. Kendimi ne sınırlandırmak ne çok gevşek bırakmak. İkisi de değil çünkü. Ama bir şeyleri değiştirdiğimi, işte sadece bir mesleği değil, beraberinde bir yaşam tarzını, bir olma halini de değiştirdiğimi fark ettiğim ve bu fark etmeyi de içselleştirdiğim zaman evet, kendi kendine o oluşmaya başladı. O zaman da hakikaten bir rahatlatıyor insanı ya. Güzel
Daha
ya.
huzura erdiniz herhalde onunla birlikte
Tabii
biraz da.
verimim de arttı. Yani bir kere kendime yüklenmeyi bıraktım. Yani yapmalıyım, etmeliyimden falan filan çıktı. Şu an bunu yapıyorum, bunu yapacağım. Bu böyle oluyor ya döndü. Kendimi rahat bırakınca bir kere üretkenliğim de arttı. Ama ben rutine girebilen bir insan değilken kendimi rutine sokmalıyım diye çaba gösterdiğim süreçte inanılmaz verimsizleşmiştim. Çünkü aklım üretmek ya da bir şey tasarlamak yerine şu an saat kaç ya da bir süre sonra ne yapmalıyım? Acaba spor yapma saati mi geliyor? Yoksa yemek saati mi geliyor? Ne yapacağım? Bak orada hatam şu oldu. Sanki herkesin ritüelleri var ve böyle bir disiplinli, ritüel yanlış söyledim, disiplinli insanlar daha doğru yol alırlar gibi yanlış bir düşünceye neden bilmiyorum büründüm. Belki de hiçbir zaman disiplinli bir insan olmadığım için bir de bunu deneyeyim bakalım nasıl olacaktı. Ama kendimi o kalıba sokmaktan vazgeçince yani güzel
Daha
aktı.
akıyor ya yani evet Katılıyorum söylediklerinize. Yani çünkü şey var, toplumun dikte ettiği bazı normlar var ve eğer öyle ya da böyle işte sabahçılık, akşamcılık bunun bir şeyi, belli bir rutinde çalışıyor olmak bunun bir parçası. Bunlara uymuyorsanız insan bazen kendini sorgulayabiliyor ve biraz o şeye sokmaya çalışabiliyor ve kendini bu süreçte de yıpratabiliyor. Ben hani şahsen kendimi çok yıpratmadım. Yıpratmadan farkına vardım bunların. Ama yani danışan kontekstinde çok bu konuda çok zorlanan insan duydum bu zamana kadar. Ama biraz daha kendinizi rahat bıraktığınızda ve ya ben neyi ne zaman nasıl yapabiliyorum mu ve neyin daha kolay aktığını görebiliyorum dediğinizde olay daha kolay işliyor ve kendinizi daha huzurlu hissediyorsunuz herhalde zaten. En önemlisi de bu diye tahmin ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Umuyorum dinleyenlere hikayeniz ilham, ışık olur. Belki sizden cesaret alıp çiçekçi olmaya karar veren de insanlar olur zaman içinde. Kim bilir diyeyim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz
Bunlar için eğer ki bu iyi bir şey olacaksa, yaşamlarına güzel bir şekilde dokunacaksa ve onlar da bu şekilde başka yaşamlara güzel dokunuşlar yapacaksa umarım olur. Ben de teşekkür ederim bana bu alanı açtığın için, bu güzel sohbet için ve bir taraftan bugüne kadar belki de hiç düşünmediğim ya da işte kendi içimde ya da dışımda paylaşmadığım şeyleri ortaya çıkarmama da vesile olduğun için ayrıca teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Haberleşmek üzere.